Ayrım 23, sayfa 152. Gazeteci ve yazar Kadri Gürsel de 10 Ağustos 2012 günü bu konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yapmıştı. İktidarla kavga etmek yerine cemaati iktidardan ayrıştırarak cemaati hedef gösterdi ve iktidarı yanına çekmeye çalıştı. İlgili hedef alınan kitle tarafından strateji doğru bir şekilde okundu. Sonra hatırlayacaksınız, cemaat ve AKP'yi bitirme planı ortaya çıktı. Şimdi ana konuya geliyorum. TSK'ya yargı yoluyla kurulan komplonun tarihsel gelişimi nasıl oldu? Özellikle yaşanılan olaylarla zamanlar arasındaki ilişkiye dikkat edilmesinin önemli olduğunu söylemeliyim. Çünkü tarihler hiçbir zaman yalan söylemez. 2005'teki Şemdinli soruşturmasıyla istenilen amaçlara ulaşılamadı. Soruşturmanın hedefinde dönemin kara kuvvetleri komutanı bulunmaktaydı. 2006 yılındaki Savuna ve Atabeyler davalarıyla ilk uygulamalar gerçekleşti. Bu iki dava emekli ve muvazzaf askeri personelin adli mahkemelerde yargılanmasına ilişkin yakın tarihteki ilk örneklerdir. Davaların içinde suikast iddiaları yer alıyordu. Bu davalarda yargılanan sanıklara ne oldu? Yıllar sonra suikast iddialarından beraat ettiler. TSK'ya asıl komplo ise Ergenekon davası ile kuruldu. Ergenekon Türkler için bir destanın, efsanenin adıdır. Bu kelimenin bir davaya isim olarak verilmesi de anlamlıdır. Ayrıca üzerinde durulmaya değer. Türkiye Ergenekon adını 1997'de ilk kez derin devlet anlamında bir televizyon programında ve daha sonra da bu program metinlerinden yapılan Ergenekon kitabıyla duydu. Daha sonra bu konu pek gündeme gelmedi. Türkiye 2000 yılının sonlarına doğru ciddi bir ekonomik krizin içine girmişti. Krizin ana nedeni likidite sıkışıklığıydı. 19 Şubat 2001 günü gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı beklenmedik boyutta siyasi bir krizle sonuçlanmış, 2 gün sonra da ekonomik kriz tepe noktasına ulaşmıştı. Bütün bu yaşananlar olurken arkasında uluslararası gücün bulunduğu Tuncay Güney isimli şahıs İstanbul Emniyeti'nde ifade verdi. Bu kişinin ifadeleri Ergenekon soruşturmasının başlamasına neden oldu. Ancak nedense bu kişi Ergenekon davasının ne soruşturma ne de kovuşturma safhasında ifade vermeye çağrılmadı. 30 Nisan 2001'de bir kişinin yazdığı köşe yazısı bir gazetede yer aldı. Yazıda Ergenekon örgütünden söz ediliyordu. Yazara göre bu örgütün amaçları arasında bilgisayar korsanları kullanılarak hassas bilgilerin toplanması, etkin faaliyetlerle kaynak ve para akışının kontrol altına alınması yer alıyordu. Türkiye'nin tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşadığı bu süreçte bu konuların öne çıkarılması ilginçti. Uluslararası düzeni kontrol etmeye ve yönlendirmeye çalışan uluslararası kuruluş ve kişilerin kullandıkları en etkili iki silah da kişilere ilişkin gizli ve yasal olmayan yollarla elde edilen biyografik istihbaratla dünya çapındaki kaynak ve para akışının kontrol edilmesidir. Kişilere ilişkin özel bilgiler şantaj olaylarında kullanılan en etkin araçtır. Daha sonraki yıllarda yaşanan olaylarda cemaatin gücünü bu iki noktadan, yani 2001 yılında yaratmayı düşündükleri Ergenekon örgütünün üzerine yıkmak istedikleri suçlardan aldığını göstermiştir. Ergenekon örgütü konusu 12 Mayıs 2001'de de Aksiyon dergisinde yer aldı. Dergi cemaate yakındır. Dönemin istihbarat daire başkanının yazdıklarına göre 14 Haziran 2001'de Ergenekon örgütü şeması ilk defa kendisine arz edildi. Şemayı hazırlayan ve arz eden kişi daha önceki yıllarda ABD'de eğitim almıştı. İleriki yıllarda da yine iki defa ABD'ye eğitim almak üzere gidecekti. İstihbarat daire başkanının kendisine sunulan bilgiyi ciddi bulmaması üzerine Ergenekon örgütü soruşturmasına başlanılamadı. 3 Temmuz 2002'de İstanbul Emniyeti tarafından hazırlanan bu dosya daha sonra posta üzerinden gönderildiğini belli olmayacak şekilde MİT Müsteşarlığı'na gönderilecekti. MİT Müsteşarı da Kasım 2003'te konu hakkında Başbakan'a bilgi verecek, ancak soruşturmanın açılması için 2007 yılı bekleyecekti. Neden 2001 yılında böyle bir soruşturmanın açılması düşünülmüş olabilir? İlk akla gelenler, aynı yılın başında ABD'de iktidara gelenlerin ılımlı İslam projesinin uygulanmasında Türkiye'yi bir model ülke görmelerinin yanı sıra Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme kapsamında Irak'a muhtemel bir askeri harekat düşüncesi içinde olmaları gelebilir. Bu esnada Türkiye ciddi bir ekonomik ve siyasi krizin tam gölgesindedir. Ülkede ayakta kalan kurumların başında ise TSK bulunmaktadır. O halde TSK zayıflatılmalıdır. Ancak Ergenekon soruşturmasının açılması 2020'de gerçekleşmemiştir. Bazı nedenler şunlar olabilir. Emniyetteki üst düzey yetkililerin iddiaları inandırıcı bulması. Belki de en önemlisi konjüktürün böyle bir soruşturma açılmasına henüz uygun olmaması. Bu kapsamda Ergenekon örgütüne yıkılacak cebir ve şiddet olaylarının henüz yaşanmamış olması. 1 Mart 2003'te hükümet tezkeresinin TBMM'den yeterli desteği alamaması ise ABD'ye beklenmedik şekilde şok edici bir etki yaratacaktı. 10 Temmuz 2003'te MİT Müsteşarı kendilerine ulaştırılan Ergenekon örgütüne ilişkin bilgileri Genelkurmay Başkanı'na arz etmişti. Genelkurmay Başkanlığı'nın da bu konuda bir işlem yapmaması askerin de konuyu ciddiye almadığının bir göstergesiydi. Bu sefer 19 Kasım 2003'te MİT Müsteşarı aynı bilgileri Başbakan'a arz etti. Şimdi şu soruların sorulması yerinde olur. Emniyetin ve askerin ciddiye alıp bir işlem yapmamasına rağmen neden konu Başbakan'a arz edildi? Bu arz konusunda dış istihbarat güçlerinin bazı yönlendirmeleri oldu mu? 2006 yılı içerisinde Türkiye'yi derinden sarsan Danıştay saldırısı oldu. Bu menfur cinayetten bir hafta önce neredeyse aynı kişiler Cumhuriyet Gazetesi'ne el bombaları atmıştı. 5, 10 ve 11 Mayıs 2006'da Cumhuriyet Gazetesi'ne el bombaları atıldı. Atanlar Osman Yıldırım, Alparslan Arslan, İsmail Ayar ve Tekin Irsi'ydi. İşin ilginç yönü birinci bombalama olayından sonra gazetede yeterli tedbir alınmamış olmasıydı. 17 Mayıs 2006'da da menfur Danıştay cinayeti işlendi. Cinayeti işleyen Alparslan Arslan ifadesinde Cumhuriyet'e atılan bombaları Süleyman Esen'den aldığını söyledi. Ankara Emniyeti belki de bazı kişilerin yönlendirmesiyle Danıştay saldırısının arkasında Ergenekon örgütünün bulunduğunu düşünüp soruşturmaya başlamak istedi. Danıştay saldırısının kilit ismi olduğu ileri sürülen Yüzbaşı Muzaffer Tekin'in ilişkileri onlara göre Ergenekon yapılanmasını işaret ediyordu. İstanbul Emniyet İstihbarat Müdürü ise bu konuda ikna olmayanların başında geliyordu. Hrant Dink soruşturmasına ifade veren istihbarat müdürü Muzaffer Tekin konusunda şunları söyledi. Muzaffer Tekin'in Alparslan Arslan ile cinayetinden 5-6 ay önce 50 küsur saniyelik bir görüşmesi olduğunu ve bunu da gerekçe göstererek Muzaffer Tekin hakkında Danıştay saldırısı ile ilişki kurulması istendiğini anladım. Ben bunun içeriğini sordum. Yani konuşmanın Danıştay saldırısıyla bağlantı kuracak bir görüşme olup olmadığını sordum. İçeriğini önemsemediklerini, sadece bu telefon irtibatını önemsediklerini anlayınca bunun doğru ve ahlaki bir yol olmadığını söyledim. Bu ifadeyi veren İstanbul Emniyeti İstihbarat Müdürü 5 Şubat 2007'de görevinden alınacak. Onun yerine 23 Mart 2007'de Ali Fuat Yılmazer getirilecekti. Ve Ergenekon soruşturması 2007 yılında başlayacaktı. 2007 yılı Türk siyasi hayatının en kritik yıllarından birisidir. Bugünü anlamak için 2007 yılının çok iyi anlaşılması gerekir. 19 Ocak 2007 günü Hrant Dink öldürüldü. O sırada Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi'nin başında bulunan Sabri Uzun, Hrant Dink davasına verdiği ifadede şunları söyledi. F4 raporunu parantez içinde Şubat 2006 tarihli Trabzon'dan gönderen kişi Ramazan Akyürek'tir. Parantez içinde raporda Yasin hayali ne pahasına olursa olsun Hrant Dink'i öldürecek ifadesi vardı. Bu rapor bana sunulmadı. Rapor hakkında bilgi verilmedi. Raporu bizden saklayan birim İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürlüğü'dür. Şubat 2007'de Hrant Dink cinayetinden 10 gün sonra Emniyet Başbakanı'nın önüne yeniden Ergenekon örgütü şemalarını koydu. Şemalardan biri Hrant Dink cinayetini Ergenekon'a bağlıyordu. Şemayı hazırlayan kişi de 2001'de ilk Ergenekon şemasını hazırlayan kişiydi. Ama nedense bütün dosyaları Ergenekon'la birleştirmeye çalışan Ergenekon savcıları göstermelik işler dışında Dink dosyasıyla hiç ilgilenmeyecekti. Acaba neden? Dink olayında adları ihmali olan görevliler arasına geçen Trabzon Emniyet Müdürü ile İstihbarat Dairesi C Şube Müdürü'nün olması mıydı? Herhalde bu sorunun cevabına da ulaşılır. 23 Mart 2007'de Ali Fuat Yılmazer İstanbul İstihbaratı'nın başına getirildi. Nisan 2007'de Cumhuriyet mitingleri yapıldı. 18 Nisan 2007'de Malatya'da zirve yayınevi basıldı ve 3 misyoner öldürüldü. 27 Nisan 2007'de Genelkurmay Başkanlığı bir bildiri yayımladı. 1 Mayıs 2007'de Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu iptal etti. Aynı gün AKP seçim kararı aldı. 17 Mayıs 2007'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Danıştay davasına bakan Ankara'daki Ağır Ceza Mahkemesi'ne yolladığı bir yazıyla ilgilenmeye başladı. 12 Haziran 2007'de Ümraniye'de el bombaları bulundu. El bombalarının bulunuş tarihleri çeşitli evraklarda farklı yazılmıştı. Bulunan bomba adetleri bile farklıydı. 27 ve 39. Oktay Yıldırım'ın parmak izlerinin bulunduğu iddia edilen yerlerde belgeler de farklıydı. Ama belki de en önemlisi ordu bir heyet tarafından bombaların incelenmesini 25 Haziran 2007 tarihli bir yazıyla istemişti. Ancak bombalar 26 Haziran 2007 tarihli bir tutanağa göre imha edilmişti. İmha edilen bomba sayısı da 27 idi. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Danıştay davası ile ilgili kararını vermek üzereyken 7 gün kala 6 Ocak 2008'de Osman Yıldırım bir itirafta bulunacaktı. Daha önce verdiği ifadeyi değiştirerek Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombaları Veli Küçük, Muzaffer Tekin ve Oktay Yıldırım'dan aldığını ileri sürdü. Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan el bombaları ile Ümraniye'de bulunanlar arasında benzerlikler olduğu iddia edilecekti. Ergenekon davası için aranılan cebir ve şiddet eylemleri bulunmuştu. Cumhuriyet'e atılan el bombaları ve Danıştay saldırısı. 27 Temmuz 2007. 2007 yılında emniyetin önemli yerlerine Sabri Uzun'a göre cemaatin adamları getirilmişti. Sayısız suikast iddiaları da her gün başbakana arz ediliyordu. Artık sözde askeri vesayetin kaldırılmasıyla düğmeye basılmasının uygun zamanına gelmişti. Ve 27 Temmuz 2007'de Ergenekon düğmesine basıldı. Bu kapsamda ilk gözaltılar gerçekleştirildi. 15 Ekim 2007'de David L. Phillips, PKK terör örgütünün nasıl sonlandırılabileceğine ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda terör örgütüyle görüşülmesi öneriliyordu. 21 Ekim 2007'de PKK Hakkari Dağlıca bölgesindeki karakola bir saldırıda bulundu. Dağlıca Irak'ın kuzeyinden gelen istikametlerin kesişme noktasındaydı. Daha önce boş bırakılan bu bölgeye bir tabur yerleştirilmişti. Arazi en zor kesimlerinden birisiydi. Saldırı terör örgütünün son 10 yılda yaptığı eylemlerden en büyük çaplı olanıydı. Çatışmada 12 şehit verildi. 8 asker de kaçırıldı. Buna benzer olaylar daha önceki yıllarda yaşanmamış mıydı? Yaşanmıştı. Ancak bu sefer oldukça farklı bir durumla karşılaşıldı. Medyada korkunç bir bilgi kirliliği yaratılarak TSK'nın icra etmekte olduğu terörle mücadeleye karşı haksız ve ön yargılı bir karalama kampanyası yürütüldü. Bu olay terör örgütünün büyük bir başarısı olarak gösterilirken TSK'nın ise başarısız olduğu algısı kamuoyuna verildi. İstenilen olmuştu. Kamuoyunda terörle mücadelede karamsarlık oluşturulmuş ve kamuoyunda terör sorununun çözümünün silahlı mücadeleyle olmayacağı düşüncesi yaratılmıştı. Zaten Dağlıca saldırısından kısa bir süre sonra da Taraf Gazetesi yayınına başlayacaktı. Gazetenin ana görevi TSK'ya karşı psikolojik harekat yürütülmesi ve açılan soruşturmalarla da TSK aleyhine kamuoyunda algı yaratılmasıydı. Bu gazete kimler tarafından görevlendirildi, kimler destekledi? Bu sorulara cevaplar bulunamadan 2000-2010 dönemi sağlıklı bir şekilde değerlendirilmez. 21 Ekim 2007 Dağlıca saldırısı için şu söylenilebilir. Bu saldırının amacı PKK terörünün sonlandırılmasının sadece siyasi çözüm ile olabileceğini kamuoyuna benimsetmekti. Bu saldırı PKK terör örgütünün tek başına planladığı ve icra ettiği bir saldırı değildir. 2008-2010 sürecinde ise, yani Genelkurmay Başkanlığım döneminde yaşanan olaylarla kurulan komplolar nelerdi? Şimdi buna değinmek istiyorum. Ergenekon davasında tanık olarak dinlenilmesi kararı alınan, nedense sonradan vazgeçilen bir kişi 2008 yılı Ocak ayında bir gazetede çıkan yazısında şöyle diyordu. Darbe planı revize edildi. 2008 yılının Şura'dan hemen sonraki ilk 6 aylık hazırlık devresi 2009 yılının ilk çeyreğinden sonraki en uygun takvimde eylem zamanı. Yazılana göre ortada revize edilen bir darbe planı vardı ve Türkiye 2009 yılı baharında birileri darbe teşebbüsü amacıyla cebir ve şiddet eylemlerine başlanacaktı Türkiye'de. Mahkeme böyle önemli bir iddiayı ileri süren bu kişinin tanık olarak dinlenmesinden neden vazgeçti? Nerede bu revize edilen darbe planı diye sorulmasına neden vazgeçildi? Bu iddia bu dava için önemli değil miydi? Yoksa Balyoz darbe planı fiyaskosu gibi bir olayın tekrarlanmasından mı kaçınıldı? Peki 2009 yılı bahar ayında neler yaşandı? Darbe amaçlı cebir ve şiddet olayları yaşandı mı? Ayrım sonu sayfa 157.